Ayrım 8.
Bütün bunlar nakillerin, ameliyatların, hücre yenilenmelerinin binlerce yıl boyunca kuşaktan kuşağa geçerek bozulmuş, bulanmış anıları olamazlar mı? Bir başka ihtimali inceleyelim. Düşünen elektronik beyin de evrenin barışçı yollardan fethi sırasında insana yardımcı olacaktır. Günümüzde bu araçların hesaplamadaki başarıları ne kadar hayret verici görünürse görünsün, elektronik denilen harikayla bilgi sağlama işlemi henüz emekleme çağındadır. 200 yıl kadar önce büyük matematikçi Leonhard Euler, bir dairenin alanı için sabit pi sayısını 600 ondalığa kadar hesaplamıştı. Bu büyük başarı onun yıllarını almıştı. İlk bilgisayarlardan biri birkaç saniye içinde sabit pi'nin değerini 2000 ondalığa kadar verdi. Modern bir bilgisayar aynı işlemi bir nanosaniye, saniyenin milyarda biri, içinde 100 bininci ondalığına kadar verebilir. Bugün bir bilgisayarın beyni, yani merkezi çekirdeği, yaklaşık olarak 1 milyon bilgi birimiyle çalışır. Bilgisayar dilinde bunların adı parçadır. İnsan beyni de buna benzer biçimde çalışır. Moleküler bellek birimleri ve sinir anahtarları bilgileri saklar ve işlerler. Beşikteki çocuk daha o zamandan bilinçli biçimde olmasa bile bu depolama işlemine başlamıştır. Bütün hayatımız boyunca gerektiğinde yardıma çağırmak için durmadan bilgi depolarız. Ama sık sık beynimizin istiflenen bilgiler üzerinde pek de güven verici biçimde çalışmadığını kabul etmek zorunda kalırız. Bir bilgisayarın merkezi çekirdeği oldukça değişik bir düzenin kesinliğiyle çalışır. Bizim beynimiz 15 milyara yakın anahtarla çalışırken, geniş modern bir bilgisayar yalnızca 10 milyon anahtar kullanır. Anahtarlar arasında çapraz bağlantılarla daha başka unsurlar da yerleştirilebilir. Öyleyse bilgisayarlar neden insan beyninden daha güvenilir olarak çalışıyorlar? Çünkü beynimizin onda 9 bölümü genellikle boş bırakılmıştır. Ama bilgisayarın bütün parçaları her zaman yerlerindedir. Bilgisayarın daha bugünden elde ettiği üstünlük utanç vericidir. Beynimizin en geniş biçimde çalışması için belirli bir sorun üzerinde yoğunlaştırılmış olması gerekmektedir. Oysa bilgisayar aynı anda milyonlarca sorunu bir arada çözebilir. Avrupa'da bugün kullanılan en hızlı bilgisayar Münih yakınlarındaki Garching'de bulunan Plazma Fiziği Enstitüsü'ndekidir. Saniyede 16.6 milyon hesap yapabilir. Makinenin elektronik karın bölümünde fotolitografik olarak elde edilmiş fiş bağlantısı şemalarıyla en kısa yoldan birleştirilmiş 750 bin transistör vardır. Bağıntıları sağlayan elektromanyetik dalgalar ışık hızıyla yol alırlar. Bilgisayarlarla uğraşan kişiler 1 bölü 2 nanosaniyeyi olağan bir süre sayarlar. 1 bölü 2 nanosaniyede ışık 45 santimetre yol alır. Ancak Data Control Corporation'daki en yeni bilgisayarın saniyede 36 milyon hesap çözdüğünü öğrenince Avrupa'nın en hızlı modeli bir anda antikaya çıkmış oluyor. Bunlara oranla General Electric'in modellerinden GE-235 bir ev bilgisayarı sayılabilir. Saniyede 165 bin sorun çözebilen bu bilgisayarı satın almanıza gerek yoktur çünkü saniyesi 4 sente kiralanmaktadır. Modern bilgisayarın demirden yapılan depolama birimi 1 metrekarelik alan içine 200 bin sayı toplamıştır. Manyetik bantlı depolama birimleri ise 10 milyon ayrıntı parçasını bir araya getirir. Bilgisayarlar çok iyi birer öğrencidirler de. Kendi kendilerini denetledikleri gibi aynı yanlışı iki kere yapmazlar. Bugün bilgisayarlar hala dilimizi, sayıları ve kavramları çeşitli bilgisayar dillerine çevirecek çevirmenlere gerek duyarlar. Bu garip yaratıklarla doğrudan anlaşmanın 1980 yılında gerçekleşmesi beklenmektedir. Amerika'da ama daha çok bilgi işlem tekniklerinde en gelişmiş ülke olan İngiltere'de insan dilini bilgisayarın anlayabileceği simgesel kümelere dönüştürme çalışmaları yapılmaktadır. Bu bütün bilgisayar imalatçılarının üzerinde çalıştıkları bir konudur. Ama bunların en büyüğü olan IBM'e bakılırsa dil, insanla makine arasında anlaşma için çok yavaş kalan bir araçtır. Bu bakımdan bilgi nakli için bir başka araç aramaktadırlar. Bilgisayar teknolojisinin önünde uzanan imkanların daha başlangıcında olduğunu belirtmiştim. Geleceğin araştırmasının korkulu bir amacı vardır. biyotronik depolama birimi. Çekirdek asitleri görünüşte manyetik özelliklere sahiptirler. Bu iddia kanıtlandığı takdirde çekirdek asitleri en küçük bilgi taşıyıcıları olacaklardır. Bu yolda incelemeler ereklerine vardıklarında hala pek geniş yer kaplayan bilgisayarın işlem birimi insan beyni kadar küçülecektir. Biyotronik bilgi birikimleri en çok zincir molekülleri büyüklüğünde olacaklardır. Bu araştırmaların sonunda başarıya ulaşacaklarına inanıyorum. Ama biyotronik bilgisayarların bakteriler ve virüsler tarafından hasta edilebileceğinden de korkuyorum. Yıldızlar arası uzay yolculuğu yüz milyonlarca kilometreyi kapsar. Erişilmesi beklenen hızlarda bilgisayarlar sıradan hesap makineleri olmaktan çıkacaklardır. Her ne kadar günümüz bilgisayar imalatçıları bu araçların düşünülebileceği ve kendi başına hareket edebileceği görüşüne karşı çıkıyorlarsa da insanlığın o güzel günleri göreceğine inanıyorum. O zaman bilgisayarlar uzay gemilerini gezegenler arasında yöneteceklerdir. Atalarımızın bilgisayarlar, bileşik ya da elektronik ölçüm aygıtları hakkında herhangi bir şey bildiklerini öne sürecek değilim. Ama dünyamızı ziyaret ettiğini ileri sürdüğüm, dünya dışı akıllı yaratıkların uzay gemileri, bu yolculuklarına uygun araçlarla işliyor olmalıydı. Ve biz insanların, tanrılar tarafından programlandırıldığımıza göre, pek yakında onların teknolojik düzeylerine erişmemiz olağandır. 7. Bölüm Moskova'daki görüşmeler. Ünlü Sovyet yazarı Alexander Kasantsev, 18 Mayıs 1968 Cumartesi günü beni çok derinden etkileyen üç heykelciyi dikkatle Moskova'daki evinde duran cam kutuya koyuyordu. Bunlar bakırdan dökülmüş, uzay elbiselerine benzer elbiseler giymiş eski Japon heykelcikleriydi. En büyükleri yaklaşık olarak 60 santimetre yüksekliğinde ve 12 santimetre çapındaydı. Omuzları ve göğsü sıkı sıkıya kavrayan kemerler, kalçalar arasında ve but düzeyinde birleşiyorlardı. Belinde de üstü perçinli kalın bir kemer takılıydı. Dizlere kadar uzanan elbisenin her yanı cep gibi çıkıntılarla doluydu. Başlık kuşaklarla bedene sıkıca oturtulmuştu. Gülünç görünüşlü delikler soluk alma ya da işitme aygıtlarını andırıyorlardı. Kafanın alt yarısında iki delik daha bulunmaktaydı. Ancak heykelciklerin en şaşırtıcı özelliği, mercekleri değişik açılardan bakan kocaman gözlüklerdi. Herhangi bir silahı yok gibiydi ama eldivenli elinde görülen küçük bir şeye silah denilebilirdi. Bunu bir kurgu bilim yazarı, küçük bir lazer tabancası olarak niteleyebilirdi. Büyük bir merakla Kasantsev'e bunların nereden geldiğini ve kimin verdiğini sordum. Sakalını titreterek konuşmaya başladı. Savaştan önce 1939 baharında bir Japon meslektaşım verdi. Heykelcikleri Kondo adasındaki bir kazıda bulmuşlar. Çağımızın çok çok öncesinde yapıldıkları sanılıyor. Gördüğünüz gibi hepsi de çok çarpıcı uzay yolcusu niteliği taşıyorlar. Ama hiç kimse Japon sanatçılarının heykelciklerini neden ve nasıl böyle giydirdiklerini bilmiyor. Ama kesin olarak bir şey biliniyor. Ne kar gözlükleri ne de bu tür mercekler eski Japonya'da tanınmıyorlardı. Az sonra Kasantsev beni eski püskü arabasıyla radyo astronomi bölümü yöneticisi Profesör Yosef Samulyovich Shklovsky ile buluşacağımız Moskova Üniversitesi Stenberg Enstitüsü'ne doğru yola çıkardı. Üniversitet Prospekt 13'ün enstitüsünde gördükleri müthişti. Binanın içinde ancak arı kovanında duyulabilecek bir uğultu ve karınca yuvasında görülebilecek bir koşuşma vardı. Öğrencilerin masa ve sıraları nerede yer bulunmuşsa oraya karma karışık yerleştirilmişti. Duvarlarda dev gibi astronomik haritalar, bunların önünde de tartışan öğrenciler duruyordu. Bir köşede matematik formülleriyle uğraşan öğrenciler, onların karşısında da karmaşık bir ölçü aygıtıyla meşgul başkaları görülmekteydi. Burada araştırmaların küme çalışması olarak yürütüldüğü anlaşılıyordu. Profesör Shklovsky'nin çalışma odasının kapısı aralıktı. Odada eskinin korunduğu, yeninin de eleştirici biçimde denetlendiği odalara özgü kitap, dosya ve toz kokusu vardı. Profesör Shklovsky üstü basılı ve yazılı kağıtla kaplı kocaman masanın ardından doğrularak beni kuşkulu bir gülüşle selamladı. Demek o İsviçreli sizsiniz. Yaşlı adamın sözlerinde Demek o huzurlu ülkesinin insanlarını çarpıcı kuramlarıyla rahatsız eden adam sensin gibilerden bir azarlayış vardı. Sonuç olarak İngilizce sürdürdüğümüz konuşmamıza biraz çekingenlik katıldı. Ünlü profesör ve ünlü olduğunu biliyordu. Sakin bir biçimde düşünerek ve sık sık söyleyeceği kelimeleri seçerek Mars uyduları kuramını açıkladı. Komşu gezegenimizin iki ayının yapma uydular olduğu görüşündeydi. Kuramı lehine olan delilleri anlatırken, bütün alçak gönüllülüğüyle bunun yalnızca kendi kanısı olduğunu tekrarlıyordu. Kalabalık kantinde yediğimiz öğle yemeğinin ardından Profesör Shklovsky, kuşkulu davranışından biraz sıyrılmıştı. Evrendeki imkansız ihtimaller üzerine canlı bir tartışmaya koyulduk. Sonunda Doğu dünyasının bu önde gelen uzmanının da uzaydan gelen akıllı yaratıkların geçmişte dünyamızı ziyaret etmiş olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurduğunu anladım. 100 ışık yılı çapındaki bir alanda üzerinde akıllı yaratıklar yaşayan gezegenler bulunduğundan kuşku duyuyordu. Peki uzaklıklar ne olacak profesör? Yıldızlar arası hesapsız uzaklıklar nasıl birleştirilecek? Shklovsky duraksamadan karşılık verdi. Elbette bunun hazır bir karşılığı yoktur. Bildiğiniz gibi otomotlar ve sibernetik olarak denetlenen istasyonlar normal yıllara bağlı değillerdir. Öyleyse bir robotun zarar görmeden 1000 yıllık bir yolculuk yapmasını ne engelleyebilir? Zaten bizler tarafından gönderilmiş bir sürü uydu, bizler mezara girdikten sonra da görevlerini sürdüreceklerdir. Bu konuda uzman olan bir kişinin kanılarıdır bunlar. Hayal bile edilemeyen uzaklıkları aşmanın teknik imkanlarıdır. Bununla birlikte akıllı yaratıkların böylesine uzun sürelerde nasıl canlı kaldıkları konusu açığa kavuşmaktadır. Yardımsever dostum Alexander Kazantsev eski arabasında beni bekliyordu. Öğrencilerle konuşmuştu. Enstitü evi gibiydi. Şimdi sıra Asur, Pers, Yunan ve Roma sanatından koleksiyonların bulunduğu Puşkin Müzesi'ni görmeye gelmişti. Yolda Çinlilerin bizim arkeologlar üzerinde büyük etki yapabilecek bir araştırmasından söz ettik. Pruzenskaya yolu boyunca ilerlerken Kazantsev, Çinli bilginlerin vardıkları sonuçlar üzerindeki birçok ayrıntıyı anlattı. Bu konuşmanın önemli bölümlerini portatif teybime aldım. Banda kayıtlı olarak geri götürdüğüm hikaye öylesine ilginçti ki, yolculuğun bütün harcama ve çabalarına değiyordu. Kazantsev çoğunlukla Çin'deki Baiyan, Kara Ula dağlarındaki önemli buluntulardan söz etmişti. Hikayesi bir peri masalı gibiydi. İşte Kazantsev'in hikayesi. Çin arkeoloğu Chi Pu Tei, 1938 yılında Çin-Tibet sınır bölgesindeki Baiyan, Kara Ula dağ mağaralarında sıraya dizilmiş bir takım mezarlar bulmuştu. Bunların içinde pek düzgün, küçük iskeletler vardı. Ancak kafa tasları bir hayli büyüktü. Mağaraların duvarlarında yuvarlak başlıklı varlıkların resimlerine rastladı. Yıldızlar, güneş, ay da kayaya yazılmış ve fasulye büyüklüğünde çizgilerle birleştirilmişlerdi. Chi Pu Tei ve yardımcıları bizim long play plaklarımıza benzeyen 2 cm kalınlığındaki 716 granit levhayı ortaya çıkarttılar. Zaten buluntunun en heyecan verici parçaları bunlardı. Bu taş levhaların ortalarında birer delik vardı. Bu deliklerden itibaren levhanın kenarına kadar helezon biçiminde kazılmış çift oluklu yazılar görülüyordu. Çinli arkeologlar bu terk edilmiş bölgede bir zamanlar Duropa ve Kam, Sikang kabilelerinin yaşadığını biliyorlardı. Ve antropologlar bu dağ soylarının ufak yapılı olduklarını, boylarının ortalama 1.30 metre olduğunu belirtiyorlardı. Peki ya büyük kafatasları? Önceki antropolojik sınıflamaları alt üst eden de oydu. Bilginler enli ve yüksek kafataslarını Duropa ve Kaamların ince iskeletlerine bir türlü yerleştiremiyorlardı. Chi Pu Tei kuramını 1940'ta açıklayınca herkesçe küçük görüldü. Duropa ve Kaamların tükenmiş bir dağ maymunu soyundan olduklarını ileri sürüyordu. Öyleyse taş levhalar nereden gelmişti? Maymunlar mı yapmıştı? Elbette ki hayır. Chi Pu Tei'ye göre onlar daha sonraki bir kültürün insanları tarafından yerleştirilmişlerdi. Görünüşe göre bu iddia epeyce gülünç kalıyordu. Maymunların sıra sıra mezarlar yaptığını kim duymuş? Sonra ne oldu? Buluntular, açıklanamayan antropo-arkeolojik olaylar arşivinde dosyalanıp unutuldular mı? Neredeyse. Birçok zeki insan 20 yıl taş levhaların bilmecesini çözmek için kafa patlattı. Ancak 1962'de Pekin'deki Tarih Öncesi Araştırma Akademisi'nden Profesör Tusum Umnui yazılanların bir bölümünü çözmeyi başardı. Ne diyordu yazıtlar? Kasan zev ciddileşti. Çözülen hikaye öylesine tüyler ürperticiydi ki, Tarih Öncesi Araştırma Akademisi, Tusum Umnui'nin çalışmalarını yayınlamasını kesinlikle yasakladı. Ve olay öylece kapandı mı? Tusum Umnui sabırlı bir adamdı. Çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Levhalardaki yazıların, tarih öncesi yazılar konusunda uzmanlaşmış bir kişinin kötü bir şakası olmadığını, kuşkuya yer bırakmayacak biçimde ispatladı. Çünkü en ciddi bilginlerin bile kimi zaman mizah dürtüsüyle hareket ettikleri görülmüştür. Piltdown adamını düşünün. Jeologlarla işbirliği yaparak taş levhaların yüksek oranda kobalt ve metal içerdiğini gösterdi. Fizikçiler 716 levhanın hepsinin de belirli bir zamanda yüksek voltaj altında kaldıklarını gösteren yüksek titreşim ritmine sahip olduğunu buldular. Kasanzev, Kropotkinskaya sahil yolundan dönerek Volkonka sokağının kaldırımına yöneldi. Otomobil Pushkin Müzesi'nin önünde durdu. Dinlediğim hikaye beni kendimden geçirmişti. Kaldırımda durarak gerisini dinlemek istiyordum. Ama Kasanzev kolumdan tutarak müzeye soktu. Vitrinler arasındaki sıralardan birine oturduk. Lütfen devam ediniz. Tusum Umnui'nin kuramını destekleyen bilim adamlarının sayısı 4'e çıkmıştı. 1963 yılında akademinin kuşkularına rağmen çalışmalarını yayınlamaya karar verdi. Bu yayının siz batılılarca da bilindiğini ama ciddiye alınmadığını duydum. Buradan da ancak birkaç cesur bilgin taş levha kuramına ilgi gösterdi. Bu yakınlarda bizim filologlardan Doktor Vyacheslav Zaitser, Sputnik dergisinde taş levha kuramından parçalar yayınladı. Hikayenin bütünü Pekin Akademisi ve Formosa, Taipei'deki tarih arşivinde korunmaktadır. Hikayeyi bu kadar şaşırtıcı ve çarpıcı yapan nedir? Hikaye ancak kökenimizi aydınlatabilecek şeylerle yüz yüze gelmekten kaçınan kişilere garip ve rahatsız edici geliyor. Çünkü taş levhalarda günümüzden 12 bin yıl önce halklarından bir grubun bu sistemin 3. gezegenine düştüklerini anlatıyor. Uçakları, oluklardaki yazıların tam çevirisi budur. Bu dünyadan ayrılacak yeterli gücü yitirmişti. Uzak ve erişilmez dağlarda yok edilmişlerdi. Yeni bir uçak yapacak malzeme ve aracı bulamamışlardı. Bütün bunlar taş levhalarda mı yazıyor? Evet ve bunların ardından dünyamıza çarparak düşen uçaktaki varlıkların dağ yerlileriyle dostluk kurmaya çabaladıklarını ancak avlanarak öldürüldüklerini okuyoruz. Hikayenin sonu da hemen hemen şöyle. Erkek, kadın ve çocuklar güneş batımına kadar mağaralarda saklandılar. Sonra işarete inanarak ötekilerin bu kez barışçı amaçlarla geldiklerini gördüler. İşte aşağı yukarı böyle bitiyor. Taş levhaların hikayesini doğrulayan başka bir şey var mı? Sıra sıra mezarlar, kaya resimleri ve levhaların kendileri var. Ayrıca tam Bayan, Kara Ula bölgesinde bulutlardan gelen kısa boylu sarı varlıklardan söz eden Çin efsaneleri var. Efsaneye göre droplar yabancı varlıkların çirkinlikleri yüzünden kaçıyorlardı ve ora insanları tarafından çabuk yolla öldürülmüşlerdi. Kasanzev, neden bu hayret verici hikaye bütün dünyada tartışılmıyor, yeterince bilinmiyor mu? Dostum gülerek elini koluma koydu ve tatlı bir sesle, "Burada yani Moskova'da hikaye biliniyor, kulaklarınızı açık tutmanız yeter," dedi. Ancak hikaye, arkeoloji ve antropolojinin güçlüklerle kurulmuş kronolojisine sokuşturulamayan pek çok olguyu kapsıyor. Bilim dünyasındaki ünlerini önemlilikle bağdaştıran otoriteler, Bayan Kara Ula'yı ciddiye aldıkları takdirde, kendi kuramlarının hatırı sayılır bir bölümünü atmak durumunda kalacaklarını biliyorlar. Kolay yolu seçmek insana yaraşan bir şey değil mi zaten? Sessiz kalmak ya da tedbiri elden bırakmadan gülmek. Tanınmış bilim adamları bir araya gelip gülümser ya da hiçbir şey söylemezlerse en cesur kişi bile ele alınması pek güç olan bir konuya duyduğu heyecanı yitirir. Bu konuları unutup bir köşeye çekilmek için henüz çok gencim. susturulamayan düşüncelerin rahatsız edici gücüne inanıyorum. 8. bölüm. İncelenmesi gereken tarihsel kalıntılar. Peru'dayken 1965 yılında Pisco Körfezi'ni çevreleyen tepelere kazılmış 250 metre uzunluğundaki üç kollu işareti denizden 2 kilometre yaklaşarak inceleyebilmiştim. 1968'deki gezimizde Hans Nöner'le birlikte kıyıya çıkmayı ve işaretin hiç olmazsa bir kolunu kumlardan temizleyerek fotoğraflarını çekmeyi tasarlamıştık. Üç kollu işarete durmadan kum tepeciklerine saplanıp kalan kiralık bir otomobille ulaşma çabalarımız başarısızlıkla sonuçlanınca bir balıkçıyı bizi körfeze götürmeye razı ettik. 2 saat hafif bir meltemin önünde sürüklendikten sonra balıkçı kıyıya sokulamayacağını, keskin sualtı kayalarının tekneyi parçalayacağını belirtti. Bunun üzerine suya girip kalan 50 metreyi kah yüzerek, kah yürüyerek aşmaktan başka çaremiz kalmadı. Elbiselerimiz ve zehirli dikenli balıkların korkusundan ayakkabılarımız üstümüzde, plastik koruyuculara yerleştirdiğimiz araçlar, ölçü bantları ve kameralar önümüzde kıyıya vardık. İlk kıyı tepelerine ulaşınca ıslak elbiselerimizi çıkarttık ve kızgın kumlarda yürümeye koyulduk. Ne yazık ki her şeyi pek güzel yöneten tanrılar, meraklı ülkücülere doğaüstü güçler vermekten çekiniyorlar. Birkaç saatlik yorucu çalışmanın ardından işaretin en küçük bir parçasını bile sert kum tabakasından temizlemenin gücümüzün ötesinde olduğunu kabul etmek zorunda kaldık. Yine de yorulmamızın karşılığı olarak bir takım doğru ölçüler aldık. İşaretin bağımsız kolları 3.80 metre enindeydi. Granit kadar sert olan kar beyazı fosforlu bloklardan oluşuyorlardı. Kumla kaplanmadan önce, yani bölgenin ilk yerlileri bunları temiz tutarken, tanrılara yöneltilmiş bu pırıl pırıl parlayan işaretler göklere bağırıyor olmalıydılar. Pisco Körfezi'ndeki işaretin gemiciler için yapıldığını düşünen bir takım arkeologlar vardır. İşaretin bir körfezin ortasında bulunması ve geçen gemilerce her yandan görülememesi bu kurama karşıdır. Kurama karşı bir başka delil de işaretin kıyı denizciliği için aşırı ölçüde büyük ve çok uzak geçmişte açık deniz gemiciliğinin varlığının en azından söylemek gerekirse kuşkulu olmasıdır. Ama hepsinden önemlisi işaret gökyüzüne yönelmiştir. Öte yandan gemiciler için düşünülen bir işaret için yerlilerin neden körfezin açıklarında ve kıyıdaki üç kollu işaretin orta kolunun doğrultusunda uzanan iki adadan yararlanmadıkları da sorulabilir. Bu iki ada hangi doğrultudan yaklaşılırsa yaklaşılsın, bütün gemiler tarafından görülebilen ve yön belirlemek için çok uygun olan birer doğal işaretti. İkinci kaset, ikinci yüzün sonu. Sen gemicilerin göremeyeceği bir denizcilik işareti yapmak neden?